İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı hocamız Profesör Doktor Hasan Onat. Hocam hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Hocam bugün sizinle Müslüman kimliği ile ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Niye böyle devam edeceğiz diyorum. Aslında sizinle konuştuğumuz konularda bir Müslümanın inşası, Müslüman zihnin inşası konularında her seferinde yani bunu bir daha konuşalım ve biraz daha açarak konuşalım diye bir sonuca ulaşıyoruz. Konuşulacak çok şey var. Belki o yüzden böyle bir devam edeceğiz dedim. Yoksa bir yerde kalmıştık da oradan evet. Devam edeceğiz anlamında söylemiyorum. Ama dinleyicilerimiz biliyorum ki bizi her programda yeniden dinlemeyi seviyorlar. Tekrarında da dinlemeyi seviyorlar. Böyle geri bildirimler de alıyoruz. Onun için bu konunun önemini tekrar etmiş olalım ve Müslümanların Kur'an-ı Kerim'deki karşılıklarını yani bir Müslüman nasıl olur, nasıl kendini Müslüman olarak var eder, bunu tutum ve davranışlarıyla nasıl ortaya koyar ve mesela çok açık, net ifadeler var Kur'an'da insanların Müslümanlaşmalarıyla alakalı. Yani şunu yaparsanız Allah sizi sever ifadelerinden tutun da veya işte yani ne yaparlarsa olur da ne yapmazlarsa olmaz tarzında pek çok şeye rastlamak mümkün. Biraz böyle bir giriş yaptım ama hocam ne dersiniz?
Şimdi tabii aslında sorgulanması gereken pek çok şey var. Bir, şu anda tabii genellemeler her zaman risklidir. Ama ya bir Müslümanların bir dünyayı algılama biçimleri var. Bu algılama biçiminde etkili olan unsurlar var. Yani bir kimlik inşaından söz edeceğiniz zaman aidiyetleri konuşmanız gerekir. Kimliğinizin kök unsurlarını yakalamanız gerekir. Bu çerçeve içerisinde belleğinizdeki temel anlam kodları vardır. Onları sorgulamanız gerekir. Şimdi bu söylediklerim çerçevesinde bir Müslüman kimliği ifadesini kullandığımızda ne anlıyoruz? Bir, Hazreti Muhammed'e ilk vahiy geldi. Hazreti Muhammed kendisinin peygamber olduğu bilincini üst seviyede içselleştirdi. Gelen vahiy ile buluşarak kendini daha sonra da toplumu inşa etme süreci başlattı. Yani Kur'an hem Hazreti Muhammed'in peygamber olarak kişiliğini, insan olarak kimliğini ve kişiliğini ve aynı zamanda onun İslam'ın hayata nasıl taşınacağı konusunda örnek duruşunu inşa etti. Yani bu söylediğim hususlar bir Müslüman kimliği algısını Hazreti Muhammed'i modelleyerek orada o boyutta böyle inşa edebileceğimizle ilgili ya da inşa edilmiş kimliği anlamada başlangıç noktasının orası olması gerektiğini ortaya koyuyor.
Yani bireysel bir içselleştirme süreciyle alakalı olarak bunu söyleyebiliyoruz değil mi?
Gayet tabii. Şimdi biz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı nasıl biliyoruz? Abdullah ve Amine'nin çocuğu, doğmadan babasını kaybetti. İşte küçük yaşlarda annesini kaybetti. Bir yetim, Kur'an da buna dikkat çeker. Daha sonra Hazreti Hatice ile evlendi. Mesela çok ilginçtir. Evlilik teklifinin Hazreti Hatice'den gelmiş olması. Bu düşündürücü bir hadisedir. Yani Hazreti Muhammed'in Hazreti Hatice ile evlilikleri üst seviyede bir bilgi temelli akıl evliliğidir aslında. Bunları görebiliyoruz. Şimdi biraz ileri gidelim. Hazreti Peygamber o dönemlerde Hazreti Hatice'nin ticaret filosunun başındaydı. Yani onları yakınlaştıran bilgi ve üst seviyede güven duygusudur. Kaldı ki mesela bugün Müslüman kimliğinde en zayıf damar güven duygusudur. Burada bu söylediğim meseleyi merkeze alarak hakikaten müthiş bir çözümleme yapma şansımız var. Yani niye bu haldeyiz, ne kaybettik sorusunu zaman zaman sormamız gerekiyor. Mesela yüksek güven kültürünü kaybettik. Şu anda Müslüman kültürün içinden Müslüman kimliğiyle güvenle ilgili bir değer üretemiyoruz artık. Bakın bu o kadar ciddi bir açmaz ki. Yani bunun üzerinden çok şey söylenir. Ama konuyu dağıtmadan gidiyorum. Hazreti Peygamber'in ilk vahiyi aldığı andan itibaren onun peygamberliğinin inşa sürecini şimdi görmeye çalışalım. İkra, bismi rabbikellezî halak. Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku. İyi de Hazreti Muhammed ne okuyacak? Elinde bir metin yok ki. Burada kastedilen ne? Ha, burada kastedilen aslında insansanız, hangi göreve talip olursanız olun, kim olursanız olun, nerede olursanız olun, ilk işiniz kendinizin koordinatlarını belirlemektir. Kimsiniz, nesiniz, nerede, ne iş yapıyorsunuz? Hazreti Muhammed peygamber olarak ilk vahiy alıyor. İlk vahiy oku diye başlıyor. İşte buradaki okumak hayatı okumaktır. Buradaki okumak düşünmektir. Buradaki okumak kendini inşa etme sürecini başlatmaktır. Bakın peygamberlikle alakalı hadise bu. Hemen arkasından işte ayetin devamını hatırlayalım. İkra bismi rabbikellezî halak, halagal insâne min alak. Bakın insanın yaratılışı çıkıyor ortada. İkinci ayetle birlikte. Ondan sonra ikra ve rabbukel ekrem ellezî alleme bil kalem. Yani burada Cenab-ı Hakk'ın insana öğretmesi ve kaleme dikkat çekilmesi. Aslında bizim işte yani kimlik inşaında doğru bilginin en temelde yer alması gerektiğiyle alakalı ilk ayetlerden çıkarabileceğimiz son derece önemli prensipler var. Şimdi meseleyi netleştirelim. Hazreti Muhammed peygamberlikle görevlendiriliyor. Peygamber olduğunun farkında. Görevinin ağırlığının da farkında. Ondan sonraki surelere bakın, bunu hep çok rahat görebileceksiniz. Başka, lider olduğunun, önder olduğunun da farkında. Ama buradaki liderlik Kur'an'ın ifadesiyle, Kur'an Hazreti Peygamber'in kimliğinin, kişiliğinin önemli bir kısmına şöyle işaret ediyor. İnneke le ala hulugun azim. Sen yüce bir ahlak sahibisin. Yani oradaki işte kişiliğin öne çıkan boyutu ve biz Usve-i Hasene dediğimiz Hazreti Muhammed'in örnekliğini eğer onun kimliği ve kişiliği içerisinde anlamak gibi bir niyetimiz varsa, onu örnek almak gibi bir niyetimiz varsa, o yüce bir ahlak üzere olduğu gerçeğini ve arkasından da onun en güzel örnek olduğunu, örnek alınacak ana yerin orası olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Buraya kadar bir toparlayacak olursak hocam, şimdi Müslüman kişiliğin inşasında o vakit yani vahyin muhatabı, ilk muhatabı ve elçisi, yani bize ulaştıran bir kimlik olarak Hazreti Muhammed'in öncelikle bireysel kimliğini inşasında, tabii ki vahiy öncesi ve vahiy sonrası, vahiy öncesinde de biz biliyoruz ki
gayet tabii.
Bu hulugun azim zaten var olan bir şeydi Hazreti Peygamber'de. Yani o toplumda elbette kültürel kodlar devam ediyor. İnsanlar bunlar üzere yaşıyor ama Hazreti Muhammed'in hep ayrıcalıkları olmuş. Yani ayrıcalıkları derken ayrıcalıklı bir insan olarak var ola gelmiş kendini toplumda. Bu ahlaklı veya iyi ahlaklı örnek kişiliği açısından hep ortaya koyduğunu görüyoruz. Veya insanlar onu o şekilde görmeye devam etmişler. Bunun üzerine de vahiy geliyor. Ve vahiy de zaten onu o anlamda destekliyor. Çünkü zaten vahiy insanın var olan iyi taraflarını desteklemek için de bir yardım, ilahi bir rehber. Yani Hazreti Muhammed'in o kişiliğiyle örtüşen bir bilgi teması var. O zaman insan zaten kendinde var olan bir takım iyilikleri ortaya çıkarma konusunda Hazreti Muhammed'i de örnek alabilir mi? Benim aklıma böyle şeyler geldi siz bunları konuşurken. Biz zannediyoruz ki bu hep dışarıdan empoze bir şey. Hayır. Aslında içimizde onlar hepsi var. Onların düğmelerine basılması gerekiyor. Yani uygun zamanlarda, uygun şekillerde onların ortaya çıkması için uygun içerikle ve uygun yöntemle belki birbirimize yardım etmemiz gerekiyor.
O zaman şöyle bakalım mı meseleye? Hazreti Muhammed kuşkusuz peygamberlik gibi ağır bir görev için seçilmiş. Ama peygamber olacağını bilmiyordu.
Kendisi bilmiyor işte. Zaten şimdi benim için burası, önemli olan bu. Örnek olabilmesi için bizden biri olsun diye bu vahiy öncesini ısrarla söylemek istedim.
O zaman bu vahiy öncesinin yerini doğru tespit edelim.
Buyurun.
Şimdi vahiy öncesinde peygamberliğe hazırlanmış olabilir ama kendisi bilmiyor.
Haberi yok.
Çevresindeki hiç kimse onun peygamber olacağını bilmiyor. Ama böyle bir süreçte işte Hazreti Muhammed'in vahiy almadan önce, peygamber olmadan önce geldiği çizgi, bir insanın vahiy almadan, vahyin desteği olmadan kendi aklıyla gelebileceği bir yer olduğunu ortaya koyuyor.
Hocam.
Ve vahiy, sizin söylediğiniz cümle burada çok özel bir önem kazanıyor bana göre. Vahiy, sizin aklen ulaştığınız doğruların aslında yaptırım gücü kazanmasını sağlıyor. Yani Kur'an'da belirtilen pek çok şeyi de insan aklıyla bilebilir, bulabilir. Ama aklın yaptırım gücü yoktur. Yani söz gelimi, herhangi bir şeyin siz kötü olduğunu bilirsiniz ama yapmaya devam edersiniz. Halbuki Kur'an size diyor ki onun kötü olduğunu bil ve yapma. Ve sizin anlama düzeyinize göre, algı düzeyinize göre yaptırımlar, teşvikler iyinin doğrunun gerçekleşmesinde bir takım unsurlar olarak devreye giriyor. İşte Hazreti Muhammed'in peygamber olmadan önceki dönemde mesela öne çıkan bir özelliğini konuşalım. Nedir? Muhammedül Emin lakabını alıyor. Aslında bu, yani bir insanın kendi kimliğini inşa etme sürecinde yani olağanüstü bir şey. Yani burada Hazreti Muhammed'in inanılır, güvenilir olması aslında kendi varlığının farkında olan, düşünen ve insani değerleri yüceltmek isteyen insanın olmazsa olmazıdır.
Hocam işte ben buraya sizin söylediğiniz şuradan geldim. Ya belki çok uzun bir yoldan geldim ama siz konuşurken hep bunu düşündüm. Öyle bir şey dediniz ki Hazreti Hatice ile evliliği. Biz buradan bile yani öyle bir şey transfer edebiliriz ki dediniz. Ben orada bunu işlemeye başladım zihnimin arka planında. Çünkü yani akıl evliliği ve bilgiye güvene dayalı bir evlilik dediniz. Şimdi o zaman vahiy yok zaten ortada.
Yok, yok tabii.
Ama mesela Hazreti Hatice'nin kişiliği ve kimliğiyle Hazreti Muhammed'in kimliği ve kişiliği bu anlamda öyle örtüşüyor ki.
Evet.
İşte bunu bir araya getirerek buradan yeni bir değer ortaya çıkarmak üzere değil mi? Mesela
evet.
Ticarette birlikteler,
tabii,
güzel
tabii.
Bir hayat yaşıyorlar, çocukları oluyor. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman... Yani hani vahiden önce böyle bir şey, böyle bir hayat, böyle düzgün bir zemine kurulmuş ve üzerine güzel inşa edilmiş bir hayatı gözler önüne sermek belki insanlara birazcık bu anlamda yardımcı olacak diye düşünüyorum. Çünkü vahiden sonra yani çok ket vuruyor bazı şeyler. Yani peygamberliğini hep ön plana çıkararak yani onun vazifesi üzerinden konuşmak Müslüman kimlikleri çok acaba inşa edemiyor mu? Biraz peygamberimizin insanlığını... Ve de vahyin işte oradaki katkısını belki yani zeminini değiştirerek konuşmak mı gerekir diye düşündüm.
Yani
siz
şimdi
bu sözü
o zaman
söyleyince.
Şöyle bakalım meseleye yine. Şimdi Kur'an Hazreti Muhammed'in bir peygamber olduğunu söyler. Ama başka bir şey daha söyler. Mesela Kehf suresinin 110. ayeti der ki, de ki ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana Tanrınızın bir tek Tanrı olduğu vahyolunuyor. Kur'an'da pek çok yerde Hazreti Muhammed'in bizim gibi bir insan olduğu vurgusu vardır. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Kur'an'da putperestlerin Hazreti Muhammed'e yönelik eleştirileri kategorisinde bazı bilgileri aktaracağım. Diyorlar ki putperestler, sen ne biçim peygambersin? Melek olmalıydın. Sen ne biçim peygambersin? Yiyorsun, içiyorsun, sokaklarda dolaşıyorsun. Bunlar ayet mealleri, hatırlayacaksınız. Diyorlar ki senin altından evin olmalı, senin içinden ırmaklar fışkıran hurma bahçelerin olmalı. Yani zengin olmalısın diyorlar. Başka sen gaybı bilmelisin diyorlar. Bakın en kritik nokta gaybı bilme meselesidir. Bütün bunlara karşılık Kur'an Hazreti Peygamber'e diyor ki, de ki fesübhanallah, ben de sizin gibi bir insandan başka bir şey miyim? Şimdi ilginç olan nokta neresidir? O zaman bu eleştirileri yapanlar putperestlerdi. Şimdi peygamberin hayatından bahsederken birazcık beşeri yönünü öne çıkarttığınız zaman bu eleştirileri Müslümanlar yapıyor.
İşte hocam ben de onu yani, düşünüyorum yani Müslüman kimliğin inşasında belki de zayıf kaldığımız yer burası oldu bizim.
Yani
kendimizi
Kur'an
eleştirecek olursak eğer.
Bence de Kur'an Hazreti Muhammed'in bir peygamber olarak beşeri yönünün gölgelenmesine asla müsaade etmiyor. Fakat bizim işte Müslüman kimliği inşa ederken Kur'an'ı devre dışı bırakmamız, peygamber tasavvurumuzda Kur'an'ın istediği kriterlerin ötesine savuruyor bizi. Yani bu da tabii o zaman örnek alınabilir bir peygamber olma nasıl vasfını alabilirim? Kaybediyoruz.
Nasıl alabilirim? Herkes öyle evet. söylüyor. O bir peygamberdi. Böyle söylediğiniz zaman her şey bitecek. Ama evet. onun onca yıllık hayatı sadece 40 yaşından vefat ettiği zamana kadar değil. Ama yani peygamberlik öncesindeki hayatı bir insan olarak siz dediniz ya kendi koordinatlarını belirlemek.
Evet.
Yani kendi koordinatlarını belirlemiş bir insan olarak Allah ona vahyini verdi. Ama biz her birimiz içimizde Allah'ın vahyini hisseden varlıklar olarak demek ki kendi koordinatlarımızı belirlemek üzere yaratılmışız zaten. Bizim varlık koşullarımız böyle.
Aslında bakın bizim işte Kur'an algımız da problemli. Sadece peygamber tasavvurumuz değil. Yani Kur'an Cenab-ı Hakk'ın lütfunun, rahmetinin bir tezahürü. Yani Cenab-ı Hak akla destek olsun diye vahiy göndermiştir. Yani işin özü budur. Hatta şöyle bir cümle kurayım. Üzerinde biraz kafa yoğurdum bu cümlenin. Mesela yani inan yaşamak için insanların inanmaya ihtiyaçları yok aslında biliyor musunuz? Niye?
Hocam bunu bir daha duymak istiyorum. Yaşamak için insanların...
Yani inanmaya ihtiyaçları inanmaya yok. Yani diyor. Niye? Hayat devam ediyor. İnanmayan, ateist olan, farklı dinlere mensup pek çok insanın yaşadığını da görüyoruz. Yani burada böyle bir şey yok. Ama bunun bir adım ilerisi var. Daha iyi insan olmak istiyorsanız, insani değerleri yüceltmek istiyorsanız, kendinizi inşa etmek istiyorsanız size vahiy gibi harikulade bir destek var. Buyurun. Şimdi burada ne çıkıyor karşınıza? Tanrı'nın varlığına inanmak öyle çok kolaylıkla söylendiği gibi sıradan insanların işi değil aslında. Aklınızı son noktasına kadar etkin kullanarak ulaşabileceğiniz sınırları yakaladığınız anda Allah'ın varlığına iman çok özel bir anlam kazanıyor. O zaman şimdi varlığını herkes sürdürebilir. Yani burada biyolojik olarak hepimiz hayatımızı idame ettirebiliriz. Ama insan olmak gibi bir derdiniz varsa o zaman bir takım yüce ilkelerin peşinde olmak zorundasınız. Bunun adına biz kendimizi inşa etmek demiyor muyuz? Kendinizi inşa edecekseniz her türlü destekten yararlanırsınız. İşte ben onun için cümleyi tekrar edeyim. Yani illa inanmayan insan da yaşıyor, yaşayabilir.
Ya
bir engel yok.
Hayat devam ediyor anlamında.
Hayat devam ediyor. Tabii
sizin
öyle.
Sizin inanmanız veya inanmamanız hayatınızın idamesini değiştiren bir şey değil. Evet.
Değiştirmiyor. Cenab-ı Hak yani öyle bir mekanizma kurmuş ki bu mekanizmada yani Kur'an'da buna işaretler var. İnanan da yaşıyor, inanmayan da yaşıyor. Allah'ın varlığına inanmayanı Cenab-ı Hak yok etmiyor.
Hocam buradan biraz devam edersek ben siz yani bunu söylediniz ama hep siz bunu söyleyince yani daha önceki cümleyi kurduğunuzda aklıma gelen ilk şey bu oldu. Allah'ın böyle bir yani bana inananlar yaşasın, inanmayanları da o inananlar yok edebilirler veya bir biçimde onların üstesinden gelebilirler diye bir emri herhangi bir...
Hayır. Yok.
Böyle bir şey
daha
yok
ötesini mu? Söyleyeyim size. Cenab-ı Hak Hazreti Muhammed'e diyor ki Leste aleyhim bir musaytır. Sen bu insanların üzerinde zorlayıcı değilsin, zorba değilsin. Kur'an açıkça diyor ki La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Lekum dinukum veliyedin. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Kur'an diyor ki putperestlerin putlarına sövmeyin. Bakın
hocam, o zaman
bunları
Müslüman zihinde çok büyük sorunlar var. En başta insanların birbirini yok etme refleksinin arkasında yatan yani dini diye tabir edilen veya dinden geldiği söylenen bir takım o öğretilerin veya öğreti bile diyemeyeceğim artık onlara da bunlar nedir? Yani ayetlere dayanıyorlar insanlar. Herkes bir ayet söküyor, bağlamından koparıyor. Getiriyor önünüze koyuyor işte biz bunun için yapıyoruz bu işi diyenler var.
O zaman direkt orayı çözümleyelim. Kur'an hayatı ve barışı esas alır. Kur'an bir tek insanın haksız yere öldürülmesini tüm insanlığın öldürülmesi olarak görür. Bu ne demektir? Bırakın başka bir şeyi. La ikrahe fiddin ayetinin açılımıdır. Yani bir şekilde hiç kimseyi siz Müslüman olması konusunda zorlayamazsınız. Bu kadar. Peki arkasında ne vardır? Hiç kimseyi haksız yere öldüremezsiniz. Kur'an size böyle bir imkan tanımaz. Bir tek insanın haksız yere öldürülmesi tüm insanlığın öldürülmesi gibidir. Bu kadar basit.
Hocam, ama bizzat siz insan öldürmediniz. Öldürmezsiniz de belki. Yani bu başka bir iş ama öldürülmüş olanlar üzerinden konuşmak veya onlara bir takım yani ölümü hak ettiklerine dair bazı şeyler söylemekle ilgili refleksler de gelişiyor. bugünün Müslüman insanlarında böyle bir zihin yapısı var. Yani hani alkış tutmak diyeceğim ama o kadarını söylerken de yüreğim yanıyor. Yani bu nedir peki? Yani tamam, siz öldürmediniz ama öldürüldüğünde de ona yürekten veya daha da taşarak dilinizle sahip çıkıyorsunuz. İyi oldu diyorsunuz.
Vallahi bu bir an önce tedavi edilmesi gereken hastalıklı bir ruh halidir. Bakın bu noktada ben size çok basit örnek vereceğim. İnsana saygıyı daha kolay anlamamıza imkan sağlayacak. Bedir, Uhud Savaşı olur. Müslümanlar orada bayağı sıkıntı yaşarlar. Putperestler bazı Müslümanların cesetlerinde işte bir takım tahribat yapmışlardır. Kiminin kulağını kesmişlerdir, burnunu kesmişlerdir. Bazı Müslümanlar da ortalık yatışınca putperestlerden öldürülenler üzerine benzer bir eyleme kalkışırlar. Hazreti Peygamber'in haberi olur bu işten. Der ki sakın yapmayın. Bu insan onuruyla bağdaşmayan bir davranış Müslümana yakışmaz. Ya bırakın diri, yani bir insan ölümüne sevinmeyi. Yani ölüye de saygı duymak zorundasınız ki çok bilinen bir örneği siz benden iyi hatırlarsınız. Mesela bir Yahudi cenazesi geçiyormuş. Peygamber ona saygı gösteriyor. Birileri diyor ki ya bu Müslüman değil. İnsan değil mi diyor ya. Yani İslam'da bizim kaybettiğimiz yer, Müslüman kimlik noktasında kaybettiğimiz yer işte burası.
Ama hocam yani insanın, bunlar bir yerlerde yazıyor işte demek ki. Yani insanlar bunları da okuyorlar ve bunları da dinden sanıyorlar. Din diye inanıyorlar. Siz inanmayla ilgili bir ayrım yaptınız ya, ben şimdi hep diğer hocalarımızla da konuşurken böyle artık o ayrımı dinleyicilerimizin de çok iyi anladığını düşünerek tekrar ediyorum. Hani bu bilgi ve iman.
Evet.
Bu konuları sıkça dile getiriyoruz sevgili dinleyiciler. Hocamız da bugün bununla ilgili çok ciddi açılımlarda, katkılarda bulundu. Çünkü insanlar imanlarından baktıkları zaman meseleye, yani bu biraz bizi rahatsız ediyor. Buna inanıyor çünkü. Bunun böyle olması gerektiğine inanıyor ama böyle bir iman nerede yazıyor?
Hoca,
var mı
bu...
Kur'an'da böyle bir iman tarifi? Biri öldüğünde
hayır.
Oh oldu, sevinebilirsiniz diye bir iman var mı hocam?
Hayır, hayır, hayır. Böyle bir şey olmadığı gibi Kur'an böylesine vahyi ve mantıki temellerden yoksun bir imanı eleştiriyor. Diyor ki imanınız size ne kötü şey emrediyor.
Eyvah.
Hayır, Kur'an'ın ifadesi bu söylediğim. Yani nedir? Kur'an daha ilk ayetlerde dedim ki Alak suresinin ilk ayetleriyle aslında Müslüman insanın kendi kişiliğini, kimliğini inşa edeceği koordinatlar ortaya çıkıyor. Bu doğru bilgidir. Bu insanı insan yapan yüksek evrensel değerlerdir.
Yani insan diyorsunuz. Bir insanın
tabii,
varlığıdır.
Insan
Allah onu
işte
yarattı,
bu,
içine kendinden koydu tabii, ve de siz bunun hiçbir şekilde tasarrufunda bulunamazsınız.
Hayır. Çok açık bu. Yani ahsen-i takvim üzere yaratılan kimdir? İnsandır. Önce insana saygı göstereceksiniz. Ha o insan isterse yani kendini gerçekleştirir, Cenab-ı Hakk'ın katında işte en üst makamlara ulaşır, isterse esfel-i safiliğine, aşağıların aşağısına yuvarlanır. O insanın kendi tercihidir. Ama siz her şeyden önce insana insan olarak, insanın bizatihi değer olduğunu esas alarak saygı göstermezseniz bu zaten kendinize saygı duymadığınızın dışa yansımasıdır. Yani bir insan herhangi bir insana insan olduğu için saygı duymazsa o kendi insanlığının yeterince bilincinde değil demektir. Sorun burada.
O zaman Müslüman zihnin hocam yani bu Müslümanlık ne demekse bunu anlamak için önce insanlık zeminine tekrar bir dönmesi lazım. Ben herhalde öyle anlıyorum. İnsan olmayınca Müslüman diye bir şey yok. Yani
olmaz ki.
İnsanı insan olarak görmek
tabii,
ve insanı Allah'ın yarattığı
tabii,
bir varlık olarak ve onu her haliyle Allah yaşattığına göre.
Evet.
Yani ben de asgari seviyede hiç olmazsa buna saygı duyayım diyerek kendini var etmeye çalışması gerekir diye anlıyorum bu konuşmalardan.
Yani en temel değer insan olmaktır.
İnsan
ve
olmak.
Yani aslında İslam'ın insanlığa kattığı en özgün boyut insanın bizatihi değer olduğunun, ön plana çıkarılmış olmasıdır.
Peki hocam, bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezhepler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Hasan Onat idi. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.